Evet, tekrar merhaba herkese. Daha önce sanırım 3 hafta önce Tanrı'nın özelliklerinden, Tanrı'nın sıfatlarından bahsetmiştik. Ve Tanrı'nın onu tanımamızı isteyen buyruğunu görmüştük. Yani o diyordu ki ben kurbandan çok beni tanımanızı isterim. Biz de bunu yerine getirmek, bu buyruğu yerine getirmek, Tanrı'yı tanımaya çalışmak için bir yol tutturduk geçen o hafta. Dedik ki o zaman bir kişiyi nasıl tanırız? Onun kim olduğunu araştırırız. Yani Tanrı kimdir diye sormamız lazım. Fakat Tanrı kişisel bir Tanrı olmasına rağmen o bir kişi olmadığı için kimdir sorusunun onu tanımak için yeterli olmadığını söylemiştik. O zaman bir de onun temel özelliklerini anlamak, onları soruşturmak için Tanrı nedir sorusunu sormak gerektiğini söylemiştik. Tanrı nedir sorusunun cevabı olan 5 tane temel, değişmez ve Tanrı'dan başka hiçbir şeyde, hiçbir kimsede olamayacak olan, Tanrı'nın dışındaki kişilere verilemeyecek olan bazı sıfatları görmüştük. Bunlar işte bağımsızlık. Yani Tanrı'nın hiçbir şeye bağlı olmadığını, hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını, her şeyi yarattığı halde kendisinin yaratılmamış olduğunu, her şeyden evvel onun kendiliğinden var olduğunu konuşmuştuk. Değişmezlik özelliğini konuşmuştuk. Bu da her şey değiştiği, zamanla bozulduğu ve yok olduğu halde Tanrı her zaman aynı şekilde bozulmadan demiştik. Sonsuzluk. Yani Tanrı'nın zamana tabi olmadığını, çünkü zamanı da Tanrı'nın yarattığını ama zamanın dışında ve onun üzerinde olduğu halde onun içinde de hareket edebildiğini tespit etmiştik. Aynı zamanda Tanrı'nın her yerde bulunabildiğini, aynı anda her yerde bulunabildiğini, dolayısıyla onun bir şekli, bir bedeni, bir boyutları olmadığını söylemiştik. O Tanrı'nın bir parçasının bir yerde, bir parçasının bir yerde olmadığını, her parçasının tümüyle aynı anda her yerde olduğunu söylemiştik. Bu da bütünlük kavramıydı. Bu bütünlük özelliği diğer özellikleri de birbirine bağlayan bir özellik demiştik. Ne kadar Tanrı'yı anlamak, onu kavramak için uğraşırsak uğraşalım, böyle özelliklerini sayıp dökelim, onu hiçbir zaman tam olarak kavrayamayacağımızı da söylemiştik. Çünkü Tanrı asla tam olarak anlaşılamaz, tam olarak kavranamaz. Ve bir gün evet onu çıplak gözle göreceğiz. Bu kesin. Fakat o zaman bile biz onu tam olarak anlayamayacağız. Evet, şimdi Tanrı kimdir? Sorusunun cevaplarını arayalım. Tanrı'yı tanımaya devam edelim. Bu aynı zamanda Tanrı kimdir sorusunun cevabı olan sıfatları, Tanrı'nın o özellikleri başkalarına aktarılabilen, başkalarında da bulunabilen özellikler, sıfatlar. Bu tabii ki bu sıfatların tamamı en yetkin biçimiyle Tanrı'da var olurlar. Ama kısmen benzer olarak, özdeş olarak değil ama benzer olarak kısmen de olsa, azıcık da olsa insanlarda da bulunabilir. En yetkin biçimi yine Tanrı'dır tabii ki. Şimdi bunları da aslında ben iki grupta ele almak istiyorum daha kolay anlaşılması için. Bunun biraz önce saydığımız Tanrı'nın öz nitelikleri dediğimiz, Tanrı'dan başka hiçbir şeyde bulunmayan özelliklerin doğrudan ilgili olan kişisel özellikler, insanlara da aktarılabilen özellikler diyebilirim. Tanrı'nın doğası ile direkt ilgili. Yani mesela bilgi. Tanrı her şeyi bilir. Bu zaten her şeyi yarattığı için her şeyi bilmesi, her şeyi yaratmasının bir sonucu olarak bu özellik Tanrı'nın. Tanrı hem yarattığı her şeyi bilir, hem de kendini de tam olarak kavrayabilir, anlayabilir ve bilir. Mesela aynı şekilde bilgelik. Bilgelik ne demek? Hikmet diyoruz. Yani bir şeyi en doğru, en uygun şekilde yol bulan, o çözümü bulan düşünce bilgelik. Yani iyi öğüt veren, doğru öğüt veren bilge kişi, değil mi? Bu da mesela bilgelik de Tanrı'nın bu her şeyi bilmesiyle ve zamanın en başıyla en sonunu aynı anda görebilen olmasıyla ilgili. Onun doğrusal bir sonucu oluyor. Her şeye gücü yetme. Mesela evet yine yaratıcı Tanrı her yerde bulunma, her şeye gücü yetme bunlarla direkt ilgili olarak ona yüklenen sıfatlar. Tabii bunlar bunlarla sınırlı değil. Bunların kutsal kitaba bakarak bu listeyi çok uzun hale getirmek mümkün. Ama tabii ben birkaç tanesini ele aldım. Şimdi söyleyeceklerimiz ise tanrısal doğasıyla direkt ilgili değil, fakat Tanrı öyle olmak istediği için olan özellikler. Bunlar nedir mesela? Bunlara ahlaki tercih, ahlaki özellikler diyoruz. Yani Tanrı öyle olmayı tercih etmiştir. İyilik, iyi olmayı tercih etmiştir. Sevgi, seven Tanrı olmayı tercih etmiştir. Merhamet, merhametli olmayı tercih etmiştir. Yani bu Tanrı olmasının direkt bir sonucu değildir. Onun iradesi böyle tecelli etmiştir. Yani Tanrı bunu istediği için olmuştur. Tercih etmiştir. Tam başka türlü de olabilirdi yani o, ama bunu tercih etmiştir. Hamdolsun ki öyle tercih etmiştir. Merhamet, sonra da adalet. Şimdi bunlar da demin dediğim gibi burada saydıklarım sadece birkaç tanesi. Bu listeyi çok çok uzatmak mümkün tabii ki. Ama bu listeden en son söylediğimiz merhamet ve adalet kavramları, Tanrı'nın merhamet ve adalet sıfatları üzerinde biraz çalışmak istiyorum. Önce merhamete bakarsak, merhamet nedir? Acımak mıdır? Evet, merhamet aslında acımakla başlar ama acımak sadece bir histir. Oysa merhamet bir eylem gerektirir. Yani diyelim ki bir adam yolda gidiyorsunuz, yerde yatan bir adam gördünüz, yani bayılmış veya hasta. Oha, adama bak ne kadar üzüldüm falan deyip geçip gidebilirsiniz. İşte bu acımaktır. Acıma hissi duydunuz. Ama merhamet, esas gerçekte merhamet, gidip ona nesi olduğuna bakmak ve belki de elinizden geliyorsa ona yardım etmektir. Tanrı'nın merhameti böyle bir merhamettir çünkü. O zaman merhamet iki aşamalı bir şey. Bir acıma hissi, o sadece bir his. Ama acıma hissi eyleme dönüşürse onun adına merhamet diyoruz. Şimdi bir hikaye anlatmak istiyorum. Bir gün yaşlı bir adam bir ekmek çalar. Hırsızlık yapar yani. Bir ekmek çalar. Ve polisler yakalayıp hakimin karşısına çıkartırlar adamı. Hakim sorar, der ki, ekmek mi çaldın? Evet. Ya neden çaldın? Hırsızlığın suç olduğunu bilmiyor musun? Biliyorum ama çok açtım. Açlıktan ölecektim. O yüzden çaldım. Biliyorum suç olduğunu. Hakim düşünür. Der ki, ekmeği çaldığın için, hırsızlık yaptığın için sana 100 lira para cezası veriyorum, der. Ama adamın zaten onu o 100 liraya ödeyecek parası olsaydı ekmeği çalmayacaktı. Kendi cebinden 100 lirayı çıkartır, katibe mübaşire verir, der ki bu ceza olarak bunun fişini kes ver ona, der. Şimdi işte buradaki hakim olduğu için görevini yerine getirmek zorunda. Yani suçun cezasını vermek zorunda. Fakat aynı zamanda merhametli olduğu için işte o suçun cezasını kendi üstleniyor. Bu da işte onun eylemi oluyor yani. Eylem olarak da bunu yapıyor. Kutsal kitaptaki merhamet, Tanrı'nın merhametinin temel özelliği böyle, bu şekilde. Sadece yani başkası için üzüntü çekmek, onun durumuna üzülmek, ona acımak değildir. Kesinlikle bir eylem vardır. Şimdi bunları nereye dayandırarak söylediğimizi görelim. Kutsal kitaptan bazı ayetler seçtim. Bu söylediklerimizi destekleyen ayetler. Şimdi onlara bakalım. Birincisi, eski anlaşmada bir anlaşma vardır ve Tanrı yasanın gereklerini yerine getirmeleri karşılığında insanlara merhamet edeceğini söz vermiştir. Yaşaya 54:10. Dağlar yerinden kalksa, tepeler sarsılsa da sadakatim senin üzerinden kalkmaz. Esenlik antlaşmam sarsılmaz, diyor sana merhamet eden Rab. Yani Tanrı merhametini bir anlaşma sorumluluğu olarak yerine getirmektedir. Bir bu şekilde geçer eski anlaşmada. Aynı zamanda Tanrı'nın merhameti aile ilişkilerine benzetilir eski anlaşmada. Babanın çocuğuna, eşlerin veya kardeşlerin birbirine veya annenin emzikli bebeğine gösterdiği merhamet gibi ele alınır. Birçok ayet var ama ben bir tanesini hoşuma gitti, onu seçtim. Hoşea 2:19. Seni sonsuza dek kendime eş alacağım. Doğruluk, adalet, sevgi, merhamet temelinde seninle evleneceğim. Bu biçimde de ele alınır eski anlaşmada. Daha sonra biraz sonra yeni anlaşmadaki ayetlere de bakacağız. İşte şimdi Nehemya 9:19'da Tanrı'nın merhameti hissedilmenin yanında yaptığıyla da görülmektedir artık eylem olarak. Nehemya 9:19. Yine de yüce merhametinden ötürü onları çölde bırakmadın. Gündüzün yol göstermek için bulut sütununu, geceleyin yollarına ışık tutmak için ateş sütununu önlerinden eksik etmedin. Tanrı'nın az önce söylediğimiz gibi merhameti, yani acıma ise eyleme dönüşmüş merhamet. Burada bunu net bir şekilde görüyoruz. Bir şekli de eski anlaşmada günahından pişman olup tövbe edenlere merhamet eder Tanrı. Özdeyişler 28:13. Günahlarını gizleyen başarılı olamaz. İtiraf edip bırakansa merhamet bulur. Tanrı'nın yanlışından dönene, tövbe edene merhamet ettiğini görüyoruz. Yeni anlaşmada da merhametle ilgili birçok ayetler var. Onlardan da birkaç tane seçtim. En büyük olayı yeni anlaşmada görüyoruz zaten merhametle ilgili olarak. Yani Tanrı'nın merhameti yeni anlaşmada insanları kurtarmak için İsa'yı göndermesiyle ortaya çıkar. Efesliler 2, 4 ve 5. Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. Onun lütfuyla kurtuldunuz. Merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde yasayla yargılanmış ve ölüme mahkum edilmiştik. Üstelik aslında çoktan mahkum edilmiştik. Ölüydük bile. Paulus öyle diyor yani. Ölü olduğumuz halde Tanrı'nın merhameti sayesinde. Tanrı'nın merhameti İsa'da gözükür yeni anlaşmada. Yani zaten esasında eski anlaşma yeni anlaşmanın bir temeli, bir hazırlığıdır. Esas merhamet, adalet, sevgi, her şey yeni anlaşmada bir tohum, eski anlaşmadaki tohumdan sanki gelir ve böyle açar bir çiçek gibi. Bütün hikaye yeni anlaşmada patlar. Tam olması gereken yere gelir yani. Tanrı yeni anlaşmada aynı zamanda merhametli babadır. Bu da eski anlaşmada olduğu gibi. 2. Korintliler 1:3'te diyor ki her türlü tesellinin kaynağı olan Tanrı'ya, merhametli babaya, Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve babasına övgüler olsun. Ve İsa gerçek mutluluğa ilişkin sözlerinde ne mutlu merhametli olanlara, çünkü onlar merhamet bulacaklar demiştir. Böylece eski anlaşmada ve yeni anlaşmada merhamet hakkındaki düşüncelerimizin nereden kaynaklandığını, temelini biraz olsun göstermiş olduk. Şimdi adalet nedir? Ve gelirsek, aslında adalet hukuki bir terim. Yani bir yasa var. Yasanın gereklerini yerine getirmek lazım. Yasanın gereklerini yerine getirmeyen suçludur ve cezalandırılır. Adalet budur hukuki olarak. Ama adaletin bir tarafı daha var esasında. Belki ona sosyal adalet diyoruz. Bu da toplumsal bir bakış açısı. Yani bir toplumda eğer bazıları çok aşırı zenginse ve bazıları da ekmek bile zor buluyorsa, bu toplumun adil bir toplum olmadığını söyleyebiliriz. İki anlamı var. Yani adaletin bir hukuki anlamı var, yasayla ilgili bir anlamı var. Bir de hayatla, yaşamla ilgili bir sosyal olarak bir anlamı daha var. Yani adalet sadece suç ve ceza meselesi değildir. Şöyle söyleyebiliriz. Tanrı'nın doğruluğuna dayanan, herkesin haklarının, kişiliğinin ve mülkiyetinin korunmasını kapsayan ilkelerin bütünü diyebiliriz adaleti. Adalet nihai yerini mahkemede bulur ama güncel hayatta, ilişkilerde ve toplumda ifade edilir, uygulanır. Bununla ilgili ayetlere bakarsak, yasanın tekrarı 32:4. O kayadır, işleri kusursuzdur, bütün yolları doğrudur. O haksızlık etmeyen güvenilir Tanrı'dır. Doğru ve adildir. Tanrı'nın adil olduğuna dair adalet sıfatıyla ilgili ayetlerini eski anlaşmada bir tanesi burada görüyoruz. Demin dediğimiz sosyal yönünü Mezmurlar 10, 17, 18. Mazlumların dileğini duyarsın ya Rab, yüreklendirirsin onları. Kulağın hep üzerlerinde, öksüze, düşküne hakkını vermek için bir daha dehşet saçmasın ölümlü insan. Burada da Tanrı'nın yoksulu ve düşkünü düşündüğünü, yani bu adalet kavramının sosyal yönünü de kapsadığını gösteriyoruz. Doğruluk Tanrı'nın doğasının ayrılmaz bir parçası olduğu için Tanrı günahtan nefret eder ve cezalandırmak zorundadır. Günahlı insanı günahtan kurtarmak için günahın bir şekilde bedeli ödenmelidir. Bedelsiz bir şekilde kötülüğe göz yummak Tanrı'nın adaletiyle bağdaşmaz. Bu yüzden Mesih'in kanıyla günahları bağışlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sunmuştur. Böylece adaletini de göstermiştir. Romalılar 3, 22-26. Paulus bu meseleyi yani inanılmaz bir edebiyatla, yani coşturan bir anlatımla kulaklarımıza sunuyor. Tanrı insanları İsa Mesih'e olan imanlarıyla aklar. Bunu iman eden herkes için yapar. Ayrım yoktur. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. İnsanlar İsa Mesih'te olan kurtuluşla Tanrı'nın lütfuyla karşılıksız olarak aklanırlar. Tanrı Mesih'i kanıyla günahları bağışlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu. Böylece adaletini gösterdi. Çünkü sabredip daha önce işlenmiş günahları cezasız bıraktı. Bunu adil kalmak ve İsa'ya iman edeni aklamak için şimdiki zamanda kendi adaletini göstermek amacıyla yaptı. Yeni anlaşmada da dediğimiz gibi doruk noktasına hem adalet hem merhamet kavramı ikisi birlikte doruk noktasına varıyor. Tanrı aynı zamanda bunu insanların da böyle olmasını ister. Yani merhametli ve adil olmalarını ister. Onun için ve bunu da yasanın tekrarındaki bir ayetten görüyoruz ki bu görevi yargıçların ve kralların özellikle yerine getirmesini ister. Yasanın tekrarı 10, 17, 18. Çünkü Tanrınız Rab, Tanrıların Tanrısı, Rablerin Rabbidir. O kimseyi kayırmayan, rüşvet almayan, ulu, güçlü, heybetli Tanrı'dır. Öksüzlerin, dul kadınların hakkını gözetir, yabancıları sever, onlara yiyecek, giyecek sağlar. Kutsal kitapta adaletin hedefi toplumun ortak iyiliğidir. Ürünlerin, hizmetlerin hatta onurun bile adil ve uygun bir şekilde insanlara dağıtılması söz konusudur. Aşırı bolluk veya fakirlik, kutsal kitapta açıklanan adalete aykırıdır. Şimdi dedik ki bu merhamet ve adalet kavramları diğer Tanrı'nın diğer bütün sıfatları gibi yeni anlaşmada ve İsa'da doruk noktasına ulaşır, gerçek anlamını bulur. İşte İsa çarmıhta neden öldü? Yani neden bu olay oldu? Çünkü biliyoruz ki insanlar günahkardı. Yasa onları aklamadı. Yasaya göre mahkumdular. Ama adil olan Tanrı bunun cezasını vermek zorundaydı. O zaman herkesin ölmesi gerekiyordu. Ama aynı zamanda merhametliydi Tanrı. Ve bir kurtuluş sağlamak için merhametini gösterdi. İsa'yı çarmıhta günahlarımızın, bizim günahlarımızın bedelini ödemek üzere ölüme mahkum etti. İsa'nın kanıyla temizlenmemiz için. Tanrı'nın adaleti korkunçtur. Ama merhameti daha güçlüdür. Tanrı'nın gazabı olduğu yerde merhameti de arkasında gelir. Çünkü Tanrı iyidir. Tanrı seven, sevgi tanrısıdır. O yüzden adaletini hem yerine getirip hem de merhametini aynı anda göstermek için İsa'yı çarmıhta feda etti. Şimdi kardeşler, bu merhamet ve adalet, yani Tanrı'nın merhameti ve adaleti kavramlarını konuştuğumuz bağlamda İsa'yı ve çarmıhı tekrar düşünmeye davet ediyorum sizi. Birkaç dakika, bir sessiz zaman rica ediyorum. Ama evet, biz çarmıhı her biliyoruz, yani onu her zaman hatırlıyoruz. Ama bu sefer merhamet ve adalet terazisi, o kavramlar altında bir kez daha şöyle gözlerimizi kapatıp birkaç dakika buna odaklanalım. Bu konuda biraz derin düşünmeye çalışalım. Sevgili Doncin, acaba hafif bir şey yapar mısın ve sonra da bir ilahi daha dinleyelim.